Kitabın adı Ya Gazi Paşa Duyarsa, yazarı Erdal Sarızeybek. 5. ayrım. Yerini bilmek ya da bilmemek. Yıl 1997. Paris'te jandarmadan sorumlu yardımcı askeri ateşeyim. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Teoman Coman, Fransız Jandarma Genel Direktörü Bernard Frevost, Avrupa'da Jandarma Birliği konuşuluyor. Bize henüz ulaşmamış bu konuşmalar. Sayın Prevost sempatik bir insan, üst dereceli bir yargı mensubu. Eşi de öyle. Avrupa'da kula kulluk yok. Aksine kulun kula saygısı var. Bilgisine saygısı var. İnsanın insana saygısı var. Birçok davetlerde bir araya geldik Prevost ailesiyle. Çok sıcak karşıladı bizi. Onlar sordu, biz anlattık. Türkiye'yi gerçekten de merak ediyorlardı. Bilgileri yoktu ülkemiz hakkında ama Gazi Paşa'yı iyi tanıyorlardı. Tuttuk kendi başımıza Sayın Prevost'a dedik ki, biz Türk jandarması, Avrupa jandarma ailesi içinde yer almak istiyoruz. Keşke demez olaydık. Onlar bizi ciddiye aldı ama Ankara bu birliğe karşı tereddütten bir türlü kurtulamadı. Sayın Prevost bir niyet mektubu bize gönderin dedi. Biz de konuyu karargahta görevli kurmay albaya ilettik. İlettik ama bir türlü cevap alamadık. Alamadığımız için de bu mektubu gönderemedik, bilmem niye. Nihayetinde Eylül 1997 ikinci haftası itibariyle bu mektubun ulaştırılması istendi bizden. Ay oldu Ağustos sonu. Biz yazamadık gene, bilmem niye. Kıdemli ateşe piyade kurmay albay ya jandarmanın işine karışmak istemedi ya da karargâhtaki kurmay albayla ters düşmek istemedi. Düşüncesi ne olursa olsun sonuçta durumu genelkurmaya yazmadı. Biz kaldık iki kurmay albay arasında. O zamanlar rütbemiz yarbay. Teoman Paşa emekli oldu, gene yazamadık niyet mektubunu. Biz de çırpınıyoruz bir şeyler yapabilmek için. Baktım olmayacak, düşündüm, iş işten geçecek, büyük bir fırsat kaçacak Avrupa Birliği yolunda, herkesin hiç izinde olduğu bir gün, bizim de kıdemli ateşeliğine vekalet ettiğimiz bir gün, tuttuk bir mesaj çektik Genelkurmay Başkanlığı'na. Avrupa Jandarmalar Birliği'ne, üyeliğimize Fransız jandarması destek vermektedir. Ancak Eylül ayı ikinci haftası itibariyle bir niyet mektubunun Fransız jandarmasına gönderilmesi talep edilmiştir. Bugünkü tarih itibariyle bu mektup hala sunulamamıştır. Belirtilen tarihte söz konusu mektup Fransız jandarmasına ulaştırılmadığı takdirde Türk jandarmasının üyeliğinin gündeme alınmayacağı yetkililer tarafından ifade edilmiştir. Niyet mektubunun gönderilmesinin sağlanmasını. Tabii biz bu mesajla normalde iyi bir iş yaptığımızı düşündük. Ama jandarmayı da genelkurmaya şikayet etmiş olduk. Zamanında mektubu göndermemiş oldukları için. Mesaj çektik. Çektik de ne oldu sanırsınız? Mektup alel acele gönderildi. Ama biz aldık başımıza belayı. Siz nasıl genelkurmaya mesaj çekersiniz? Sen niye bizi zor durumda bırakırsın? Sen kimsin? Çaresiz dayandık ve de katlandık bunlara. Çünkü sonunda jandarmamızın Avrupa'ya üyeliği söz konusu. Ne yaptılar? Mektubu yazdılar. O sırada emekli olan Teoman Paşa'ya imzalattılar ve de gönderdiler. Gönderdiler ama bunun sıkıntısı hiç bitmedi. 98'de ülkemize döndük, 99'da kıdemli ateşe döndü. Geldi Ankara'ya, bizim işgüzarlığımızı anlattı da anlattı. Sonuç, biz yerinin neresi olduğunu bilmeyen bir subaydık. Ya da öyle olduk. Ardından Van'a geldik, jandarma alay komutanı yardımcısı olarak. Sonra vekil olduk komutanlığa. O dönemde güvenlik komutan yardımcısı General Uygun. Irak kuzeyine büyük bir operasyon yapılacak. Her yerden birlikler geliyor. Uygun Paşa rahatsızlığı nedeniyle operasyon öncesi hastaneye gitti. Biz gönüllü olduk operasyon için. Gittik Şemdirli Aktütü'ne. Aldığımız istihbarat sonucu gereği operasyon planını değiştirdik ve de sonuç aldık. Bu arada bir taburumuz olumsuz hava koşullarından zarar görme tehlikesiyle karşı karşıya kalınca bu taburu çekmeye kalktık. Tümen komutanı karşı çıktı. Biz yeterli gerekçelerle ısrar ettik. Bu ara General Uygun geri döndü, durumu ona bildirdik. O da bizi savunmayınca tabur operasyonda kaldı ve Irak'ta. Biz operasyondan alındık ve döndük emirle Van'a. Hal böyle olunca birinci amirimiz durumundaki General Uygun bize söylenmeye başladı. Biz amirlerimize karşı çıkıyormuşuz, amirlerimizi eleştiriyormuşuz gibilerinden. Bunu sicilimize yazacağını söyledi ve dediğini yaptı. Olumsuz kanaatlerini yazdı, daha doğrusu yazmış, sonradan öğrendik. Gene iyi niyetliyiz. Komutanımızdır, affeder diyoruz içimizden. Bir şeyden haberimiz yok. Bir gün Taceddin Albay aradı beni. General Çakır ve Albay Levent ile bir sorunum olup olmadığını sordu. Olmadığını söyledim ama içime bir kurt düştü. Bu sırada General Çakır personel başkanı, Levent Ersöz ise kurmay albay rütbesinde ve de aynı başkanlıkta görevli. Bizim komutan sicilimize kurmayları sevmez, amirlerine eleştirir, bir üst komutanlık görevi yapamaz gibilerinden bir şeyler yazmamış mı? Normalde personel başkanlığı geçmişteki durumumuzu dikkate alarak bu sicili bir kurul marifetiyle iptal etmesi gerekirken etmemiş mi? Durumu öğrenince Yüksek Askeri İdare Mahkemesi'nde sicil iptal davası açtık. Görülen dava sonucu mahkemece Kurmay Albay Davut Günaydın, General Mustafa Uygun ve General Kemal Yılmaz'ın verdiği siciller iptal edildi. Nasıl edilmiş görelim. Davacı Erdal Sarızey Bey'e ait özlük ve sicil evraklarında yapılan araştırmalarda 1976 yılında jandarma teğmen olarak sicil almaya başlayan davacının genelde başarılı bir subay olduğu, özellikle 1985 yılından itibaren mükemmel ve mükemmele yakın siciller ile değerlendirildiği ve bu nedenle 1996 yılında da bir yıl başarı kıdemi aldığı, meslek yaşamı boyunca 43 kez yazılı olarak takdir edildiği, 2 kez para ödülüyle ödüllendirildiği, üstün cesaret ve feragat şerit rozeti ve TSK liyakat madalyası ile taltif edildiği görülmektedir. Yine davacının iptalini talep ettiği 1999 ve 2000 yıllarında da birçok yazılı takdir ve bir adet harekat şerit rozeti ile ödüllendirildiği görülmüştür. Bu açıklamaların ışığında dava konusu işlemin değerlendirilmesinde hakkında yazılan menfi kanaatlerin parantez içinde kendini ön plana çıkarır, amirlerini eleştirir, amirlerini şikayet eder, bir üst görev ile general kadrosuna havi göreve hazır değildir, yapamaz, parantez kapandı, objektif bir değerlendirmeyi yansıttığına dair bu olumsuz kanaatleri doğrulayıp destekleyici mahiyette herhangi bir bilgi ve belgenin mevcut olmayışı yanı sıra sicil amirinin davacıyı bu olumsuz kanaatleri doğrultusunda sicil belgesindeki kanaatine yazdığı şekilde uyardığına dair herhangi bir ikaz ve uyarı yazısına da rastlanmamıştır. Bilakis 13.10.1999 tarihinde davacıya olumsuz kanaat içeren sicil işlemini tanzim eden birinci sicil amirince bizzat verilmiş özgün yazılı takdir belgesi de mevcut çelişkiyi ortaya koymakta ve sicil işleminin subjektif değerlendirme sonucu gerçekleştiğini göstermektedir. Açıklanan nedenlerle 1999 ve 2000 yıllarında Albay Sarızey Bey'e tanzim edilen sicil notları ve olumsuz kanaatlerin iptaline oy birliğiyle karar verilmiştir. Niye anlatıyorum size bunları? Göreceksiniz, aradan yıllar geçecek, bu olaylar ve bu olumsuz kanaatler her yerde karşımıza çıkacaktı. Hukuken geçerliliği kalmamış bu belgelerden bizim adli müşavir Sadrettin Albay hukuken faydalanmaya kalkacaktı. Ne de olsa hukuk müşaviriydi. Yalçın Bey demiş, ya bizim için biz değil kurmayları sever dedi diye. Soruşturma heyeti olayları ta buralardan ele alacak, yani yıllar öncesinden ve bugüne kadar getirecekti, her şeyi aleyhimizde değerlendirerek. Aslında biz işimizi bilerek yapmıştık. Ama şimdi başımıza gelenleri düşünüyorum da, acaba diyorum kendi kendime, acaba biz yerimizi mi bilememiştik? Bunu bilmemiş olabiliriz ama anlamaya çalıştığım burada konu olan yer meselesi. Bizim hedef seçip ulaşmaya çalıştığımız yer mi, yoksa onların bize gösterdiği ya da bize uygun gördüğü yer mi? Bu önemli. İnanın çok önemli bu yer meselesi. Size lütufla verilen bir yer ise bu, bilgi ve tecrübenizle bulunduğunuz yeri aşıp bir üste çıkmayı düşündüğünüzde karşınıza çıkacak engelleri aşmanız için fazla seçeneğiniz yok demektir. Ya engelle anlaşacaksınız size geçit vermesi için, ya engelin size ileri süreceği şartları kabul edeceksiniz. Ya da engeli aştıktan sonra geri dönüp destekleyeceksiniz onu. Öyle destekleyeceksiniz ki aşılması daha zor bir engel olsun arkadan geleceklere. Böylece adam olmasa bile adam sanılsın, kıymeti bilinsin, yeri sağlamlaşsın. Bu kötü. İnanın, öylesine kötü ki insanı karamsarlığa sürüklüyor. Anlaşmak ne demek? Şartları kabul etmek ne demek? Kendi sahip olamadığı ya da kendi başına olamayacağı gücü, otoriteyi, bilgiyi ona vermek ne demek? Bu hak edilmeyen koltuğu sahiplenmek için kurulmuş bir oyun değil mi? Devlet hizmetinde oyun olur mu hiç? Koltuklar halka hizmet için değil midir? Mevki ve makamlar gelip geçici, baki olan insanlık değil midir? Gene düşünüyorum da boşuna değilmiş demek. Alan çatışmasında bize yardıma gelmeyip uzaktan seyredenlerin, sonradan şahsımıza tevcih edilen Türk Silahlı Kuvvetleri liyakat madalyasını kendileri törenle takmayıp da bir yıl sonra çaresizlikten oğlum Murat'ın göğsümüze takmış olmasının nedenini yerimizi bilememişiz biz demek. Şimdi daha iyi anlıyorum. Kara Elmas operasyonunda zengin müteahhitlerin, siyasilerin ve de büyük bürokratların başı derde girince Ankara'dan seyredenlerin bizi yalnız bırakmalarının sebebini, müfettiş üzerine müfettiş göndermelerinin sebebini biz yerimizi bilememişiz meğer. Daha iyi anlıyorum. Yiğit Üzüm Kıran'ın yiğitçe teröristlere karşı koyarken aferin diyenlerin gene o yiğitler bir lokma ekmeğe muhtaç olduğunda ortaya çıkmayıp bizi ileri sürmüş olmalarının nedenini, yerimizi bilmemekle kalmayıp boyumuzu da aşmışız biz demek. 92'de Şemdinli'ye gittiğimizde her şey günlük gülistanlıktı. Kaçakçılar almış başını gitmiş, teröristler aldıkları haraçla güçlenmiş, dört bir yanımızı sarmıştı. Irak kuzeyi Hakurk'ta binlerce terörist eğitim yapıyordu bize saldırmak için. Bundan kimsenin haberi yok muydu yani? Bizi mi beklemişlerdi teröristler saldırmak için? Bizi mi beklemişlerdi silahlanmak için, Hakurk'u işgal etmek için? Ya kaçakçılar? Herhal onlar da bizi beklemişlerdi sınırlarımızı delik deşik etmek için. Şehit kanlarıyla sulanmış paraları ceplerine koymak için. Kimse bunları görmemiş demek. O zamanlar kimse yokmuş demek Hakkari'de, Yüksekova'da, Başkale'de, Şemdinli'de. Kimse yokmuş ki, kimse de görememiş bizim gördüklerimizi. Yani koskoca devlet bir binbaşıya kalmış, anlamak için terör tehdidini, kaçakçılık tehdidini. Biz 5000'den fazla terörist Hakurk'ta dört yandan kuşatıyorlar bizi, saldıracaklar dediğimizde demek katıla katıla gülmüşler bize. Olur mu canım, bu kadar da abartılır mı diyerek. Ne oldu peki 92 Ağustos'unda, Eylül'ünde, Ekim'inde? Alanda 18, Aktütün'de 22, Derecik'te 33 şehit vermedik mi? Bu şehitlerin hesabını kim verecek? Daha şimdi iyi anlıyorum biz bunları söylerken de. yardıma gelmedikleri çatışmalarda en önde giderken de, Irak kuzeyine operasyon yapılması için ısrar ederken de, İran sınırındaki PKK kamplarına küçük küçük birliklerimizle girip ortalığı toz duman ederken de, tehdidi yok etmek için İran'a 36 adet 120 milimetrelik havan mermisini tek tek gönderirken de yerimizi bilememişiz demek. Bilememişiz ve boyumuzu aşmışız biz. Yerimizi bilemediğimize yanmıyorum, inanın. Kul bu, hata onun içindir. Ama o zorlu yıllarda bizim bilemediğimiz yerimizde birileri olmak zorundaydı. Ülkesini seven, bayrağını seven, vatanını seven. Eğer 92 öncesi böyle birileri olsaydı, bu terörün bu kadar ağır faturasını ödememiş olurduk şimdilerde, inanın bana. Yerimizi bilemediğimize yanmıyorum da, yerini bilemeyen insanların yaptıklarımızdan kendilerine hak etmedikleri bir başarı payesi çıkardılar ya, ona yanıyorum. Biz kara elmas dedik, yüzlerce trilyon lira yetim hakkını sorduk, hesabı özettik. Onlar çıktı meydanlara, vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır deyip koltuklarına yapıştılar. Biz Avrupa jandarması dedik, hiç gündemde yokken gündeme getirip bu uğurda çalıştık. Onlar çıktı basına, gururluyuz dediler, Avrupa Birliği'ne girdik. Biz çatıştık, biz öldük. Onlar dediler terörün belini kırdık. Hiç terörist yüzü görmeden ve de tetiği hiç çekmeden. Aslında doğru, herkes yerini, haddini, hududunu bilmeli. Ama ne yazık ki esas bilmesi gerekenler bilmez. Oturduğu koltuğu babadan miras sanır. Koltuk için değil de hizmet için ortaya atılanlar ise onların yaktığı ateşte yanar, gider, kül olur.